Ayrım 2. İmparator Errol Toy. Sayfa 17. Baharatçı zedeler etrafa yaraşır bir kız yetiştiriyorlar. 2. Ayak baş parmağında bir acının zonklamasıyla zıplayıp oturdu yatağın içinde. Daha gözlerini açmadan yastığını fırlattı ayak ucuna. Pof diye bir ses çıkararak yere düştü yastık. Yumuk elleriyle gözlerini ovuşturdu. Kirpiklerini kırpıştırarak aydınlığa alışmaya çalışırken Ferhunde'nin yatağın yanından doğrulduğunu gördü. Başına geleceği bilmenin kurnazlığıyla yere eğilerek yapmıştı yapacağını. Esnedi, gerindi ardından. Çocukluktan genç kızlar geçmenin kütür kütürlüğüyle ipek geceliğin altından belirdi tüm çizgileri. Ferhunde sevecen gözlerle izledi, boynundan kalçalarına doğru inen titreşimi. ''Kalk kız!'' dedi. ''Hanım annem deminden beri gergefe elinde dolanıp duruyor dikiş odasında. Geç kaldığını o söylemeden ben bir koşu çıkıverdim. Kendiliğindenmiş gibi kalk in.'' Her zaman böyleydi Ferhunde. Hep çocuk kalmanın oyunculuğuyla yapmadığını komazdı. Uykusun içinde sıçratmış, üstelik başına inecek yastıktan kurtulmuştu. ''Alacağın olsun, beni rahatsız etmeyi gösteririm sana. Sokağa çıkar çıkmaz Dilfeza ablama haber vermezsem ne olayım?'' ''Ölümü öp kız!'' diye yaltaklandı Ferhunde. ''Ölümü öp söyleme, öyle güzel oynuyoruz ki mahalle arasında.'' Bakımlı saçlarını okşuyor, geceliğinin sarkal uçlarını toplamaya uğraşıyordu. Birlikte büyümüşlerdi Ferhunde ile. Saadet eşraf kızı olmanın sorumluluklarını bellesin diye öğretmenlere Ferhunde de ev kadını yetiştirmenin yükümlülüğe dul eskiye layık Dilfeza'ya teslim edilmişlerdi. İkisi de kendi yollarında ilerleyecekler, baharatçı zedelerin yüzünü ak edeceklerdi. Kimse birine karılıksız, ötekine bilgisiz diyemeyecekti. İşte Ferhunde'nin ayak parmağının mıncıklamasıyla günün bunalımı başlıyordu. Hemen kalkıp kahvaltısını etmeliydi. Yoksa annesi gergef oyasına başlar, örneği çıkarmak için uğraşırdı. Sessiz bir cezaydı bu. Her gün sabahleyin başladıkları gergefi bir yarış halinde öğlene değin sürdürürlerdi. Ferhunde kaşla göz arasında inmişti aşağıya. Saçlarını fırçaladı. Geceliğini çıkarıp elbisesini giydi. Gecelik ya da sabahlıkla ne dikiş odasına ne haremliğin salonuna indirmezdi annesi. Alt tabaka kadınları gibi yatak kıyafetiyle evin içinde dolaşılmaz derdi. Tabakanın ne olduğunu bilmiyordu Saadet ama bir öcü olmalıydı. Hep küçümsenen, horlanan ve korkulan bir şeydi alt tabaka. Giyinmiş olarak mutfağa daldı. Dilfeza çayını kızartılmış yağlanmış çarşı ekmeğini hazır etmişti. Hemen dilimin ucundan kemirip çayını yudumladı. Yediğini denetlemekle görevliymiş gibi seslendi üzgün üzgün Dilfeza. ''Reçel de ye küçük hanım.'' ''Canım istemiyor, can boğazdan gelir ye.'' ''Canım istemiyor dedim ya.'' Asıl istemediğin zaman yersen yağ bağlar. Hadi bakalım. Of, siz adamı çatlatırsınız vallahi. Yemeyeceğim işte. Sanki bu tartışmayı dinliyormuş gibi annesinin sesi yankılandı mutfakta. Dilfeza, Saadet'in reçelini koydun mu? Şimdi iner kızım. Koydum hanım anne. Artık yemek bir zorunluluk. Şimdi içeride sorar, yediklerini bir bir anlattırır. Her sabah hesap vermekten bıktı. Bıktı ya, konuşma olanağı sağlıyor diye yine de eğlenceli bulur. Yoksa başlarını önlerindeki örneğe eğip parmaklarında elmaslı yüzüklerle suskun, sıkıntılı, öğlene değin iğne dürtmek daha güç. Kahvaltısı bitti. Hemen girişmesi gerek gergefe. Bazı günler derslerini anlattırır annesi. Arada bir Matmazel Nora'ya öykünecek olsa ilkin belli etmeden gülümser. Sonra kalın her zaman sürmeli kaşlarını çatıverir. Öğrenci dediğin öğretmenine saygı duyar. Onunla alay etmez. Alay etmiyor ki. Saygısında da bir eksilme olmuyor ona öykününce. Tam tersine sevgiyle yaklaşmak istiyor. Ama kime, neden olursa olsun sevgi yasak. Annesi var sevilecek, babası var. Hatta babada bile sevgi değil, korku karışımı bir saygı söz konusu. Kızlar annelerini severler. Bunca sevgi yeter de artar genç kızlıklarında. Evlendikleri zaman da çocuklarını severler. Kocalarını değil, çocuklarını. Oysa okuduğu romanlarda genç kızlar erkekleri seviyorlar. Hele yarım yamalak çözmeye başladığı Fransız romanlarında. Düpedüz ana babalarından tiksinip yakışıklı, genç ve kibar erkekleri seviyor kadınlar. Hem de uğurlarına ölecekleri derecede. Kaç kez iç geçirmişti okurken. Kaç kez utana utana bir kelimenin anlamını sorduğunda Matmazel Nora'nın anasına göz ucuyla bakıp aceleyle açıklamasını seyrelemişti. Bir kelimenin kitaplara yazılması ayıp olmuyordu da anlamının açıklanması neden ayıp oluyordu acaba? Çözememişti bunu. Türkçe ya da Fransızca aşk sözcüğünün kullanmak yasaktı sanki. Hele genç kızlara yasaktan da öte daha bir yasaktı. Gergif işlerken bunları düşünüyordu. Nedense bugün canı çok sıkılıyor. Belki akşam okuduğu romanın etkisinde hala. Zaten bir türlü kurtulmak mümkün değil ki. Tam yeniden dalacaktı, annesi başını kaldırdı. Bu devinimi hiç sessiz yaptığı halde sanki odanın içine bomba düşmüş gibi onu izledi Saadet. "Dilfeza, kızım bana bir su yolla," diye içeri seslendi Mesadet Hanım. Saadet yeniden başını eğdi. Ferhunde'nin şıkırdım terlikleriyle elinde bardak gelişini izledi kulaklarında. Tam annesiyle arasında durdu Ferhunde. Mesadet Hanım sol eliyle aldığı suyu ağır ağır içti. Bardağın dibinde bir parmak su bırakarak geri verdi. Evin içindeki tek ses olarak yankılandı Ferhunde'nin terlikleri. Yeniden uzayıp gitti sessizlik. İğnenin gergin humayın üstünde çıkardığı pıtırtılar kapladı dikiş odasını. Her biri yankılanarak döndü. Sonra annesi iğnesini dikine bıraktı. Onu izledi Saadet çünkü başını kaldırmıştı. "İstersen biraz Fransızca çalış," dedi. Öğlenin yaklaştığını bu öneriden anladı. Yemekten sonra edebiyat öğretmenliğinden emekli Nerime Hanım gelirdi. Her gün bir saat ders veriyordu. Sonra ud öğretmeni Şahver Hanım. Onun ardından piyano ve Fransızca öğretmeni Matmazel Nora. Gün böyle bitiyordu. Ve akşam yemekten sonra odasına çekildiğinde romanlarıyla baş başa kalıyordu. Çoğu zaman sokağa kaçamadıysa Ferhunde çöreklenirdi dizinin dibine. "Sesli oku kız," derdi. "Ben de dinleyeyim, pek güzel şeyler." Eğer sokağa kaçabildiyse erkenden yatardı. Bulaşıkları bitirdikten sonra Dilfeza ablayla paylaştığı odaya çıkar hemen uyurdu. Sokağa kaçması da ayrı bir hüner isterdi Ferhunde'nin. Kocaman kız oldun diye bırakmazlardı. O pundunu kollar ve Saadet öğretmenliğiyle derse başladığı için kendini özgür sayan annesinin dalgınlığından ya da Dilfeza'nın yemekleri kaynamaya bırakmasından yararlanırdı. Öğretmeniyle ders yapan Saadet'e bir işaret çakar hemen sokağın yolunu tutardı. Yakalanırsa dayak yer, yakalanmazsa atlattığına sevinirdi. "Ben yapamam," diye geçirdi Fransızca kitabının başına çökerken. "Annem beni dövse ölürüm." Ferhunde Dilfeza'nın büyümesi üzerine alınmıştı. Yoksul bir aileden evlat edinilmiş. Büyütülüp evlendirilmek üzere yetiştiriliyordu. Saadet'le yaşıttı. Ve annesi yeni birini aramaya başlayacaktı neredeyse. Dilfeza kocasını yitirince dönüp gelmişti. Gelmişti ya, artık onu gitmiş sayıyordu annesi. Bir türlü girmiyor kafasına bugünkü ders. Sabahtan beri içindeki bunalım giderek artıyor. Neredeyse bir karabasana dönüşecek. Keşke yemekten sonra Nerime Hanım geleceğine Şahver Hanım gelse. Kocasının görevle gittiği Ankara'da ölmesiyle bir başına kalmış İstanbullu bir memur karısı. Şakrak, şakacı ve her kötü şeyde bir iyi yan bulup çıkaran insanlardan. Udunu kucağına aldığında, dolgun, hafif genizden sesiyle bir şarkıya başladığında, başka dünyalardan olağanüstü görünümler yansıtır. Ve insan bıkmaz Şahver Hanım'da olmaktan. Bu yüzden bir yarış amacıdır o. Kızımız Şahver Hanım'dan ud dersi alıyor demek bir övünç kaynağıdır. Çünkü Şahver Hanım her gün bizde demektir. Her gün ne eğleniyoruz ama ne eğleniyoruz demektir. Matmazel Nora da öyle. Annesine Fransızca öğretmiş, piyano dersi vermiş. Şimdi sıra kendisinde. Böyle giderse kızlarını da o eğitecek. Babası her yeni ve güzel şeyi öğrenmesini istiyor kızının. Baharatçı dedeler iyi yetişmiş desinler için. Gerçekten bir şeyler öğrenmesi amacıyla değil bu yapılanlar. Ve Saadet bunu seziyor. Sezdikçe karabasanı artıyor. Yine de bitiyor gün. Ve akşam güneşi büyük bahçenin ağaçlarında oynaşırken günün bittiğini sezinliyor Saadet. Demek Matmazel Nora'nın "Şimdi piyano çalışalım Matmazel" demesinden bu yana bir saat geçmiş. Vişne çiçekleriyle bezenmiş dala uzandı. Uzun tombul parmaklarıyla aranarak tutundu. Sim işlemeli kadife entarisi gerildi bedeninde. Gözlerini bir süre 11 ay güllerinin pembe al yanaklarında gezdirdi. Sonra bakışlarını kaldırıp yüksek bahçe duvarını delerek ardındakileri görmek özlemiyle tutuştu. Ezbere bildiği görünüm kendiliğinden canlandı gözlerinin önünde. Saman pazarında son alışverişlerini yapan esnafın kaynaşması, Karaoğlan çarşısının hayhuyu, Hergele meydanının her zaman gübre kokan çamuru, bir kara yılan gibi raylarını uzatmış yatan istasyon, İncesu deresinin sarı akan suyu, sokak birikintilerinde sıcakla birlikte vıngırdayan at sineklerinin çirkin bulutları uçuştu gözlerinde. Bahar serinliğiyle ıslanmış toprak, menekşe, yasemin kokularıyla dolu genzi, belliğindeki pis kokularla midesini bulandırdı. Başını çevirdi. Bu kez Bent Deresi yöresinin yıkıntıları belirdi belliğinde. Yüzünü buruşturdu ve Dikmen'deki bağlarını düşünmeye zorladı kendini. Bahar gelmişti. İşte cuma günlerinin doyulmaz şenliği başlardı yakında. Asmaların yeşil yeşil gülümsediği tepelerde salıncaklar kurup ip atlarlardı. Çocukluk günlerinde olduğu gibi. Ya da sokak kaçışlarını gizli iş yapmanın tutkusuyla anlatan Ferhunde'nin yaptığı gibi. Nisan girdi. Neden? Hazırlanın, bu cuma sizi bağa götüreceğim demiyor babası. Yoksa Ankara kaynaşması onların tek eğlencelerini de ellerinden mi alacak? İşte o zaman iyice bunalır. İyice gömülüp gider karabasanın içine. Pek dalgınsın. İrkildi birden. Ürküntüyle bakındı yöresine. Fehmi çıkık elmacık kemiklerini geren sırıtışıyla karşısında duruyordu. Gözleri küçüklüğünden umulmaz bir balkımayla fırfır dönüyor, hemen ilgisini çekiyordu kişinin. Sen misin? Benim ya, hiç duymadın. Sen de kedi gibi yürümeseydin. Ne kedisi? Yengem çok gürültü çıkarıyorsun diye azarladı bile. Hadi hadi, beni ürkütmek için yaptın bunu. Hiç bile değil, öyle dalmıştın ki ses edemedim. Sonra baktım ayılacağın yok, söylendim. İyi yaptın, akşama bizde misiniz? Yok, anam erken dön dedi. Erkenden yemek yiyelim, yorgunsun. Hadi hadi, otur biraz konuşuruz. Zorlayıp oturttu. Halam gelmedi mi? Hayır, kalbura bastı yapmış. Sizin sevdiğinizi bildiğinden koşturdu beni. Ellerine sağlık. Yaseminlerden kameriyesi olan tahta koltuklara oturdular. Fehmi Saadet'in gözlerine baktı uzun uzun, kuşkuyla sordu. Pek sıkkın görünüyorsun. Yo, neden sıkkın olayım? Ne bileyim, seni hiç böyle dalgın görmedim de. Matmazel Nora'yla takıştık da biraz. Başını salladı Fehmi. Nora adı geçince alaylı alaylı gülümsedi. Hani şu Ermeni madaması mı? Bir türlü öğrenemeyeceksin be Fehmi abi. Madama değil o, matmazel. Senin anlayacağın kız daha. Hadi git oradan. Anamdan büyük karı. Doğru, halamdan büyük ama evlenmemiş. Yazık, acıdım. Dalında kuruyup gitmiş bir meyve desene. Hık, dedi Saadet. Böyleydi Fehmi abi. Taşı gediğine koymakta üstüne yoktu. Kaç kez babası bile öyle cin ki bizim yeğen, adam kızamıyor dememiş miydi? Bir başkası yanında böyle söz etse hemen kararırdı Saadet. Ama Fehmi abi başkaydı. Başka olduğundan da kıkır kıkır gülmeye başladı. Fehmi Saadet'i güldürmüş olmaktan mutlu, daha bir yayıldı koltuğa. Yalan mı? Yalan değil ama matmazel duymasın. O kendini Tanrı'ya adadığını söylüyor. Anam da babamı bulması öyle söylerdi, deli kokona. Neden deli oluyormuş? Kadın dediğin zamanı geldi mi yuva kurmasını bilmeli. Fanfin fonla, tantin tunla debeleneceğim diye kaçırdı mı, sonra böyle terelelli olur işte. Saadet yeniden kıkırdadı. Tam zamanında yetişmişti halasının oğlu. Neredeyse bir karabasanın bunalımına sürüklenecekti. Gelmiş tüm sıkıntısını dağıtıvermişti. Fehmi abi, dedi. Efendim, seni gören de hiç derdi yok sanır. Ne derdim olacakmış? Tanrı'ya şükür, bakkal dükkanımız tıkır tıkır işliyor. Anam sağ, esen. Başım sıkıştığında dağ gibi de bir dayım var ardımda. Okulu da serdim bir iyice. Okumak zengin işi Saadet. Biz de ekmeğimizi taştan çıkarmak zorundayız. Babam okumanı istiyor ama. Sağ olsun dayım. Anam da istiyor, yazık. Ama bizim gibi adama idadi öğrenimi çok bile. Nice ise ne memur olabiliriz ne de tüccar. Bakkal dediğim bir okka pirinçle yarım okka yağın ne tuttuğunu bildi mi yeter. Hadi hadi, az mı üzüldün bırakırken? Geçti. Paranın ucu tatlıdır demiş eskilerimiz. Biz de tattık gavurun danası gibi. Saadet konuşacak birini bulmanın sevinciyle sürdürüyordu. Fehmi ise bir an önce evde olmayı istiyordu. İstiyordu ya, dayı kızının gülücük gülücük bakışı her kıpırdanışını yerleşmeye dönüştürüyordu. Akşam karanlığı bastırdı bastıracaktı. Saadet durmaksızın söz açıyor. Az mı kızmıştı babam? Bizim soydan bakkal çıkmaz, bu çocuk ne yaptığını bilmiyor diye az mı söylenmişti? Ama bakıyorum iyi tutturdun işi. Bugün pazar olduğu halde malları tüketmiş olmalısın ki erken kapatmışsın. Hakkım var, işler günden güne iyiye gidiyor. Öyle mi? Sevindim. Öyle, meclis kuruluyor ya burada. Gelen giden çoğaldı. Gelen giden çoğaldı mı da yiyecek satanların işi asan gider. Artık babam da sızlanmıyor. Sızlanmaz, neden sızlansın? Dayımın yüzünü yere getirecek bir iş yapmıyorum ki. O okuyup memur olmanı istiyordu galiba. Olabilirmiş gibi. Durakladı, bakındı kızın gözlerine. Kim bilir, olabilirdik belki. Olabiliriz, Ankara gelişirse. Meclis yararlı oldu diyordun ya. Oldu ki hem de nasıl. Anadolulusu, Trakyalısı doldurdu Ankara'yı. Bunlar yiyecek ister. Giderek yiyecek, oturacak ister. İnan Saadet, Taşan doldu da Hergele Meydanı'ndaki, Saman Pazarı'ndaki yıkıklar bile müşteri buldu. Bu ne demek? Bizim gibi esnafın, pazarcının daha bir iş görmesi, dayım gibi toptancıların daha çok alışveriş etmesi demek. Öyle olunca da bizim memurluktan tümden vazgelmemiz demek. O niye o? Devlet adamının karnını doyurmuyor ki. Bakkallık çok daha iyi bir şey. Sen de bir şey var bugün, pek keyiflisin. Keyifliyim Tanrı'ma şükür, dayımın sayesinde. Sen de sıkma canını, sıkılmaya değmez. Geçti zaten. İyi, hadi hoşça kal. Yengeme de görünüp gideyim, yatsı oluyor, anam beklemesin. Halama selam et, ellerinden öperim. Ederim. Geldiği gibi ayakların ucuna basarak döndü Fehmi. Bahçe kapısından eve girdi, yengesinin elini öptü, halayıklara takıldı kaş göz işaretiyle. Mesadet Hanım ardından baktı bir süre. Ablama söylemeli diye düşündü. Oğlanın zamanı geliyor. Kendisi kalatlanıp uçmadan kuluçkaya yatmanın demidir. Yoksa baharatçızade yeniden kızar. Sonra gözleri parladı. Bu kararı verecek olan kocasıydı. Baharatçızade ailesinin sürdürücüsü olarak görev onundu. Anasından önce dayısını uyarmak gerekiyordu. Soylu ama yoksul bir kız bulup baş göz etmeliydiler. Yengelik gereği bir gözden geçirdi mahalle kızlarını. Eski zenginlerin çoğu kötülemişti savaş yıllarında. 500-1000 yıla dayanan eşraf soyu giderek dökülüyordu. Kiminin şeceresi Timur dönemine dayanırdı bu mahalledekilerin, kimininki Selçuklulara. Hacı Bektaş ve Hacı Bayram'ı da unutmamak gerekli. Şöyle bir gözden geçirdi. Azalmıştı Ankara eşrafı. Bir çırpıda sayı veriyor insan diye düşündü. Eskiden öyle miydi? Savaş öncesi her birine konukluğa gidilse yıl yetmezdi. Yetmezdi de darılan gücenen olurdu aralarında. Şimdi her gün toplaşsalar bir divanhaneye güç doldururlar. İyice kaşıyıp çözülmeden şu oğlanın da başını bağlamalı. Ama kiminle? İşte yanıtlayamadığı bu soru kıvranıyordu aklında. Yanıtlamalı ki baharatçızadeye filancanın kızı bizim Fehmi için biçilmiş kaftan diyebilsin. Ola ki madem sırasıdır diyorsun, bul birini der. Ortaya attığı öneriyi gerçekleştirmek de ona düşer. Anası daha belimizi doğrultamadık, babasının borçlarını ödeyemedik gerekçesiyle savsar. Salsatmadan çözümlemek elinde. Kınacızade'nin bir kızı var ama burun kıvırırlar. Bayramzadeler de nice soylu olursa olsun Fehmi şimdi bir iyice yoksul. Baba borcunu ödemek de belenmesinde. Hayırlı evlat ama herkes altına bakıyor. Savaş insanları bozdu. Soyun, namusun yerini para aldı. Öyle olan da temiz bir esnaf kızı buluvermeli. Hele bir iyi yanına gelsin Baharatçızade'nin, hele keyifli bir anını yakalasın Fehmi'den yana, sokuşturuverecekti. O zamana değin de bulur bir yakışığını kuşkusuz. Saadet salınarak girdi bahçe kapısından. Mutfakta dolandı bir, Ferhunde'nin yanına sokuldu. Siz dinlemediler mi? Hayır, söylemeyeceksin değil mi? Bana ne, görselerdi. Hay sen yaşa kız. Anlatacaksın ama. Elbet, akşam olsun bir uyusunlar anlatırım. Tamam, bekleyeceğim. İstersen sonra da ben sana roman okurum. Olur, isterim. Anasının yanına gitti. Dilfeza Ferhunde'nin de koşturmalarıyla sofrayı hazırlamıştı. Masanın üstünde her zamanki gibi 3 kişilik takım iştah açarak dizelenmişti. Baharatçızade meclis sorunu ortaya atılalı zamanı ayarlayamıyordu. Eskiden akşam ezanıyla birlikte sofraya oturulurdu. Şimdilerde ise yatsıyı buluyordu çok zaman. Bazen de akşam ezanına yakın mağaza çalışanlarından biri geçip beklemeyin haberini iletiyordu. O yüzden Ferhunde ile Dilfeza mutfakta yiyor. Eskisi gibi akşam ezanı okunurken ilk lokmalarını alıyorlardı. Karısı ile kızı ise o gelinceye bekliyorlardı. Halayıklar da beklemek istediler. Onca ayırımı belirleyiverdi Mesadet Hanım. Onların erken yatıp erken kalkması gerekiyordu. Yemeklerini erken yemeliydiler. Dilfeza bir süre söylendi. Sonra gecikmeler uzayınca hanımın aklına övgüler yağdırdı. Çocukluğundan bu yana açlığa dayanamazdı. Az mı dayak yemişti Mesadet Hanım'dan? Durmadan bir şeyler atıştırıyor, onu bunu bandaklıyor diye. Ama yine de vazgelmemişti huyundan. Çeyizi çemeniyle evlenip gittikten, kendi evinin kadını olduktan sonra da öyleydi. Kocasını savaşta yitirip, eli hamur, karnı aç, yeniden eski efendilerine döndüğünde sofrayı ayırmıştı. Baharatçızade ilkin yadırgamıştı bu ayrılığı. Hani öteki kızlar nerede diye sormuştu. Sonra siyasal olayların içine öyle dalmıştı ki evde olup bitenle tüm ilişkisi kopmuştu. Akşam ezanı okunmak üzere. Bir haber gelmediğine göre bugün bekletmeyecek onları. Ya da daha az bekletecek. Kızlar daha kendi sofralarını kurmamışlardı. Mesadet Hanım hazırlık gören Dilfeza'ya seslendi. Babanız gelecek sanırım. İsterseniz birlikte yiyelim. Dilfeza başını salladı. Ferhunde iki kişilik daha yer hazırlamaya başladı masada. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.